Ayrım 15.
Sivana bilgeleri yalnızca karşılaştığım en dinç insanlar değildi dedi Julian. Hiç kuşku yok ki en nazik kişilerdi de. Julian gülümseyen bir ifadeyle anlatmaya devam etti. Yogirama'nın bana anlattığına göre çocukluğunda akşam uyumayı beklerken babası güllerle kaplı kulübesine gelir, ona gün boyu hangi iyi şeyleri yaptığını sorarmış. İster inan ister inanma, eğer hiçbir şey yapmadığını söylerse babası ondan kalkmasını, uyumadan önce sevecenlikle ve karşılık gözetmeksizin bir iyilik yapmasını istermiş. Aniden ciddileşerek, aydınlanmış yaşamın sana anlatabileceğim en önemli erdemlerinden biri şudur. Her şey olup bittiğinde ne kazandıysan kazan, kaç yazlık evin olursa olsun, garajında kaç otomobil beklerse beklesin, yaşam kaliten, yaşama yaptığın katkıyla belirlenecektir dedi. Bunun Yogirama'nın öyküsündeki taze çiçeklerle bir bağlantısı var mı? Elbette var. Çiçekler sana şu eski Çin atasözünü hatırlatacak. Sana gül veren elde hep biraz güzel koku kalır. Anlamı açık. Başkalarının yaşamlarını iyileştirmek için çalışırsan bu süreç içerisinde dolaylı olarak kendi yaşamını da iyileştirirsin. Her gün üzerinde düşünmeden iyilik yapma alışkanlığını edinirsen yaşamın çok daha zengin ve anlamlı duruma gelir. Her bir güne kutsallık ve yücelik katmak istiyorsan bir şekilde başkalarına yardım et. Gönüllü bir yardım hizmetinde mi çalışmamı öneriyorsun? Bu harika bir başlangıç noktası olur. Ama ben bunu çok daha felsefi bir açıdan ele alıyorum. Sana bu dünyadaki rolüne ilişkin yeni bir paradigmayı benimsemeni öneriyorum. Yine kafamı karıştırdın. Paradigma terimini biraz açıklar mısın? Bu bana biraz yabancı. Bir paradigma, olaylara veya genelde yaşama bakış biçimi anlama gelir basitçe. Kimi insanlar yarısına kadar dolu bir bardağın boş kısmını görür, iyimserlerse yarısı dolu olarak. Onlar aynı koşulları farklı yorumlarlar. Çünkü farklı bir paradigmayı benimsemişlerdir. Paradigma, yaşamındaki iç ve dış olaylara içinden baktığın mercektir. O halde amacıma ilişkin yeni bir paradigma benimsememi söylerken yaşama bakışımı değiştirmem gerektiğini mi kastediyorsun? Bir bakıma, yaşam kaliteni hissedilir biçimde iyileştirmek istiyorsan neden burada, dünyada olduğuna yeni bir perspektifle bakmalısın. Dünyaya beraberinde hiçbir şey olmaksızın adım attığını ve yazgının da buradan hiçbir şey almaksızın ayrılmak olduğunu anlamalısın. Durum böyleyken varoluşunun tek bir gerçek nedeni olabilir. Ve bu da diğerlerinin iyiliği için çalışmak ve anlamlı bir yaşamla katkıda bulunmak diye yanıtladı Julian. Oyuncaklarından ayrılmanı veya hukuk mesleğini bırakmanı ya da yaşamını zayıflara adaman gerektiğini söylemiyorum. Gerçi bu yolu seçen ve bundan büyük hoşnutluk duyan insanlar da tanıdım kısa bir süre önce. Neyse. Dünyamız büyük bir değişimin ortasında. İnsanlar artık para yerine anlamı tercih ediyor. İnsanlara ceplerinin şişkinliğiyle değer biçen avukatlar şimdi aynı insanları başkalarına karşı sorumlulukları ve kalplerinin büyüklüğüyle değerlendiriyor. Öğretmenler şehir merkezi dediğimiz savaş alanlarında muhtaç çocukların entelektüel gelişimi için güvenli işlerinin sıcak sığınağından çıkıyorlar. İnsanlar değişime davet eden açık çağrıyı duyuyorlar. İnsanlar burada bir amaç için bulunduklarını ve bunu gerçekleştirmek için onlara özel yetenekler verildiğini anlıyorlar. Ne tür özel yetenekler? Tam olarak sana akşam boyunca anlattıklarım büyük bir zihinsel yetenek, sınırsız enerji, sonsuz yaratıcılık, güçlü disiplin ve tükenmeyen iç huzuru. Bu sadece sözünü ettiğim hazineleri açığa çıkarma ve herkesin yararına kullanma meselesi diye ekledi Julian. Bu konuda da sana katılıyorum. Peki biri iyilik yapmaya nasıl başlayabilir? Basitçe, dünyaya bakış açını değiştirmeyi bir öncelik haline getirmeli ve kendini salt birey olarak görmekten vazgeçip bir toplumun parçası olarak algılamaya başlamalısın diyebilirim. Bu durumda daha iyi kalpli ve müşfik biri olmalıyım, öyle mi? Yapabileceğin en soylu davranışın başkalarına bir şeyler vermek olduğunu anlamalısın. Doğunun bilgeleri bunu ruhunu zincirlerinden kurtarma süreci olarak adlandırır. Bu bencilliğinden uzaklaşmak ve daha üstün bir amaca odaklanmaktan başka bir şey değildir. Bu çevrendekilere daha çok şey vermek biçiminde olabilir. İster zamanını, istersen enerjini. Bunlar senin gerçekten en değerli kaynaklarındır. Bu bir yıl yoksullar için çalışmak gibi, büyük veya sıkışan trafikte birkaç arabaya yol vermek gibi küçük bir şey olabilir. Kulağa modası geçmiş gibi gelebilir ama öğrendiğin bir şey varsa, dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çaba göstermeye başladığında yaşamanın daha büyüklü bir boyuta geçeceğidir. Yogi Raman olduğumuzda dünya sevinene dek ağladığımızı söylemişti. Yaşamamızı öyle geçirmeliyiz ki öldüğümüzde biz mutluyken dünya ağlamalı. Julia'nın önemli bir noktaya geldiğini biliyordum. Kapasitem olduğunu bildiğim halde bir katkı sağlayamadığımı hissetmem, hukuk mesleğimi sürdürürken beni rahatsız etmeye başlayan bir şeydi. Elbette emsal oluşturan birkaç davayı almak ayrıcalığım oldu ve bunlar insanlar için iyi sonuçlar doğurdular. Ancak hukuk benim için sevdiğim bir uğraş olmaktan çok iş haline gelmişti. Hukuk fakültesindeyken okul arkadaşlarımın birçoğu gibi ben de idealistim. Yatakhanedeki odalarımızda soğuk kahve ve pizza yerken dünyayı değiştirmeyi planlardık. O zamandan bu yana neredeyse 20 yıl geçti ve değişimi savunmaya ilişkin ateşli arzum yerini ipoteğimi ödemeye ve bir emeklilik geliri oluşturmaya yönelik ateşli arzuma bırakmıştı. Kendimi orta sınıf bir kozaya hapsetmiş olduğumu uzun zaman sonra ilk kez fark ediyordum. Beni toplumdan izole eden ve içinde yaşamaya alıştığım bir kozaydı bu. Sana gerçekten etkileyici olan eski bir öykü anlatayım diye devam etti Jolin. Bir zamanlar sevgili kocasını yitirmiş olan zayıf, yaşlı bir kadın varmış. Bu yüzden kadın oğlu, onun karısı ve çocuğuyla birlikte yaşamaya gitmiş. Her geçen gün kadının gözleri bozuluyor ve kulakları daha ağır işitiyormuş. Bir gün o kadar çok titremeye başlamış ki bezelyeleri tabağından yere yuvarlanmış ve çorbası kasesinden dökülmüş. Oğlu ve oğlunun karısı yaşlı kadının neden olduğu dağınıklıktan artık rahatsız olmuşlar ve yeter demişler. Süpürge dolabının yanına küçük bir masa yerleştirmişler ve kadın tüm öğünlerini orada yemeye başlamış tek başına. Yemek zamanı odanın diğer ucundan yaşlı gözlerle onları izlermiş ancak onlar yemek yerken pek konuşmazmış. Çatalını düşürdüğü için onu azarlamak dışında. Bir akşam yemekten hemen önce evin küçük kızı yerde oturmuş oyuncak inşaat setiyle oynamaktaymış. Ne yapıyorsun diye sormuş babası ciddi bir sesle. Sen ve annem için küçük bir masa yapıyorum diye yanıtlamış kız. Böylece ben büyüdüğümde köşede oturup yemeğinizi yiyebileceksiniz. Baba ve anne sonsuzluk gibi gelen uzun bir süre susmuşlar. Sonra ağlamaya başlamışlar. İşte o zaman yaptıklarının anlamının ve sebep oldukları üzüntünün farkına varmışlar. O akşam yaşlı kadını büyük yemek masalarında onlarla birlikte yemek üzere hakkı olan yere oturtmuşlar tekrar. Bir daha da küçük bir parça yemek yere döküldüğünde kimse yakınmamış. Bu öyküde anne ve baba kötü insanlar değildi dedi Jolin. Yalnızca merhamet mumlarını yakacak bir farkında olma kıvılcımına ihtiyaçları vardı. Merhamet ve her gün sergiledikleri iyi yürekli davranışları onların yaşamını çok daha zengin kıldı. En azından bunu umanlara söyleyen samimi övgüler, ihtiyacı olan arkadaşlara sunulan sıcak davranışlar, aile üyelerine karşılıksız şefkat göstermek, işte tüm bunlar çok daha harika bir yaşam biçimine katkı sağlar. Arkadaşlardan söz etmişken onlarla sürekli ilgilenmelisin. Üç yakın dostu olan insan gerçekten çok zengindir. Ben başımı salladım, o devam etti. Arkadaşlar yaşama espri, heyecan ve güzellik katar. Eski bir arkadaşla karnına ağrı girecek kadar gülmekten daha çok canlılık veren bir şey yoktur. Kendini üstün görmeye başladığında arkadaşların seni alçak gönüllü yapar. Kendini fazla ciddiye aldığında arkadaşların seni güldürür. Yaşam karşına küçük engellerden birini çıkardığında ve işler göründüğünden kötü gittiğinde iyi arkadaşlarının yardım için oradadır. Meşgul bir avukatken arkadaşlarıma ayıracak zamanım yoktu. Şimdi senin dışında yalnızım John. Herkes tatlı ve derin uykularının kozasına çekildiğinde ormanda uzun yürüyüşler yapabileceğim bir arkadaşım yok. Beni derinden etkileyen bir kitabı elimden bıraktığımda düşüncelerimi paylaşabileceğim kimsem yok. Muhteşem bir sonbahar gününün ışıkları kalbimi ısıtıp içimi sevinçle doldurduğunda ruhumu açabileceğim bir kimse de. Julian çabucak kendini toparladı. Ama pişmanlık zaman ayırabileceğim bir tutum değil. Sivana'daki öğretmenlerimden her şafak vaktinin aydınlanmış kişi için yeni bir gün olduğunu öğrendim. Julian'ı sağlam tahta blokları parçalayan dövüş ustalarının yaptığı gibi her zaman rakiplerinin argümanlarını çatırtıyla ezen insanüstü bir hukuk gladyatörü olarak görmüştüm. Uzun yıllar önce tanıdığım bu insanın şimdi çok farklı bir yapıda birine dönüştüğünü görebiliyordum. Karşımda oturan adam zarif, kibar ve huzurluydu. Kendinden ve yaşam sahnesindeki rolünden emin görünüyordu. Daha önce tanıdığım herkesten farklı olarak geçmişteki acılarına bilge bir öğretmen gibi bakıyordu. Üstelik yaşamının geçmişteki tüm olayların toplamından daha fazlası olduğunu anlamıştı. Julian'ın gözleri gelecekteki güzel şeylerin umuduyla parlamaktaydı. Onun dünyasındaki mucizelerden duyduğu hazla çevrelenmiş ve sınırsız yaşam sevincine ben de kapılmıştım. Bana öyle görünüyordu ki uzlaşmaz, kavgacı ve son derece varlıklı avukat Julian Mantle hiç kimseye aldırmaksızın kendi yaşamını sürdüren bir insandan yalnızca başkalarında özen göstererek yaşayan spiritüel bir varlığa dönüşmüştü. Belki benim yürümek üzere olduğum yol da buydu. Bölüm 12 uygulamalarının özeti. Julian'ın bilgeliğinin özü. Sembol, güzel kokulu güller. Erdem, çıkar gözetmeksizin başkalarına yardım et. Bilgelik, yaşam kaliten, sonuçta yaşama yaptığın katkıyla belirlenir. Her güne kutsallık kat, vermek için yaşa. Başkalarının yaşamlarını yüceltmekle kendi yaşamını en üst boyutlara eriştir. Teknikler, her gün iyilik yap, ihtiyacı olanlara ver, daha zengin ilişkiler geliştir. Alıntı yapılabilecek sözler. Yapabileceğin en soylu davranışın başkalarına bir şeyler vermek olduğunu anlamalısın. Daha üstün amaçlara odaklanmaya başla. 13. Bölüm. Yaşam boyu mutluluğun ebedi sırrı. Gün doğumunun harikalığını ve ayın güzelliğini hayranlıkla izlerken ruhum yaradana şükran duygularıyla dolup taşar. Mahatma Gandhi. Julian'ın Sivana'da kazandığı bilgeliği benimle paylaşmak için bir gece önce evime gelmesinin üzerinden 12 saatten fazla geçmişti. Bu 12 saat hiç kuşkusuz yaşamımın en önemli anlarıydı. Aynı anda coşku, motivasyon ve evet özgürlük hissediyordum. Julian, Yogi Rama'nın öyküsüyle ve onun temsil ettiği ebedi erdemlerle yaşama bakış açımı kökünden değiştirmişti. Kendi insani potansiyelimin sınırlarını keşfetmeye henüz başlamadığımı fark ettim. Yaşamımın bana sunduğu günlük hediyeleri çarçur etmekle meşguldüm. Julian'ın bilgeliği, hak ettiğimi bildiğim neşe, enerji ve doyum içinde yaşamaktan beni alıkoyan, yaralarımla yüz yüze gelme fırsatını verdi bana. Duygulanmıştım. Julian özür diler gibi bir ifadeyle, birazdan gitmem gerekiyor. Yapman gereken şeyler var ve benim de ilgilenmem gereken kendi işlerim dedi. İşim bekleyebilir. Ne yazık ki benimki bekleyemez. Ama gitmeden önce Yogi Rama'nın sihirli öyküsünün son öğesini sana anlatmalıyım. Üzerinde pembe kordondan başka bir şey bulunmayan sumo güreşçisinin deniz fenerinden çıkıp güzel bahçeye doğru yürürken parlak altın bir kronometreye basıp yere düştüğünü hatırlarsın. Sonsuzluk kadar uzun gelen bir andan sonra sumo güreşçisi sarı güllerin muhteşem kokusu burnuna ulaştığında bilincine yeniden kavuşur. Sonra büyük bir keyifle ayağa kalkar ve milyonlarca küçük elmasla bezeli uzun, kavisli bir patika gördüğünde şaşırır. Elbette dostumuz sumo güreşçisi o patikaya girer ve bunu yaptıktan sonra sonsuza kadar mutlu yaşar. Kıkırdayarak mantıklı görünüyor dedim. Kabul ediyorum, Yogi Raman oldukça güçlü bir düş gücüne sahipti. Ama öyküsünün bir amacı olduğunu ve onun sembolize ettiği prensiplerin sadece güçlü olmakla kalmayıp aynı zamanda son derece pratik olduğunu gördün. Doğru dedim, hiç kuşkuya kapılmadan. O zaman elmaslarla bezeli patika sana aydınlanmış yaşamın son erdemini hatırlatma işlevi görecektir. Bu prensibi günlük işlerine yansıttığında yaşamını tarif edilemez bir biçimde zenginleştirebileceksin. En basit şeylerde bile özel harikalıkları görmeye başlayacaksın ve hak ettiğin mutlulukla yaşayacaksın. Bana verdiğin sözü tutarak ve onu başkalarıyla paylaşarak onların dünyalarını sıradanlıktan çıkarıp olağanüstülüğe dönüştürmelerini sağlayacaksın. Bunu öğrenmem uzun zaman alacak mı? Prensibin kendisini kavramak son derece kolay fakat onu ayakta geçen her anında etkin bir biçimde uygulamayı öğrenmen birkaç hafta boyunca düzenli pratik yapmanı gerektirir. Tamam, bunu duymak için ölüyorum. Bunu söylemen komik. Çünkü yedinci ve son erdem yaşamakla ilgili. Sivana bilgeleri gerçek anlamda mutlu ve doyurucu bir yaşamın ancak anı yaşamak adı verilen bir süreçle olası olduğuna inanıyorlardı. Bu yogiler geçmişin köprünün altından akan sular gibi geçip gittiğini ve geleceğin ise hayal gücünün ufkundaki uzak bir güneş olduğunu biliyorlardı. En önemli an şu andır. Şu anda yaşamayı öğren ve tam anlamıyla tadını çıkar. Ne söylediğini tam olarak anlıyorum Jolin. Günümün büyük bölümünü değiştirmek için gücümün olmadığı, geçmişteki olaylara üzülerek veya gelecekte belki de hiç olmayacak şeylere kaygılanarak geçiriyormuşum. Zihnim her zaman beni 1 milyon farklı yöne çeken 1 milyon küçük düşünceyle dolu. Bu gerçekten sinirlendiriyor beni. Neden? Beni yoruyor da ondan. Sanırım iç huzurum yok. Fakat zihnimin sadece önümde olan şeylerle tamamen meşgul olduğu zamanlar da oldu. Bu sıklıkla hukuki bir konuda çalışırken, büyük bir baskı altındayken ve elimdeki işten başka bir şeyle ilgilenecek durumda olmadığım zamanlardı. Buna benzer tam bir odaklanmayı oğullarımla futbol oynarken ve gerçekten kazanmayı isterken de hissettim. Saatler dakikalar gibi geçerdi ve konsantre olurdum. Benim için tek önemli olan şey tam da o anda yaptığım şey olurdu. Onun dışındaki şeyler, kaygılar, faturalar veya işlerimin hiçbir önemi yoktu. Şimdi düşündüğüm zaman bunlar belki de en huzur dolu hissettiğim anlardı aynı zamanda. Seni tam anlamıyla zorlayan bir eyleme odaklanman kişisel doyuma giden en emin yoldur. Fakat hatırlanması gereken anahtar nokta mutluluk bir hedef değil, yolculuktur. Bugün için yaşa, buna benzer başka bir yaşamın asla olmayacak dedi Jolin. Sözlerinin tutarlılığını sağlayan bilgeliğe şükran hissiyle dua edecekmişçesine ellerini kavuşturdu. Yogi Rama'nın öyküsündeki elmaslarla bezeli patikanın sembolize ettiği prensip bu mu? Evet diye cevap verdi kısaca. Sonra ekledi. Elmaslarla dolu yolda yürüyerek mutluluk ve kalıcı doyuma ulaşan sumo güreşçisi gibi sen de şu anda yürümekte olduğun yolun elmaslar ve başka paha biçilmez hazinelerle dolu bir yol olduğunu anlamaya başladığın anda hak ettiğin yaşama kavuşacaksın. Yaşamın küçük zevklerini görmezden gelerek büyük zevklerin peşinde koşmakla zaman harcamaktan vazgeç. Yavaşla. Etrafındaki her şeyin güzelliğinin ve kutsallığının tadını çıkar. Kendine bunu borçlusun. Bu geleceğim için büyük hedefler koymaktan vazgeçmem ve şimdiye odaklanmam anlamına mı geliyor? Hayır diye cevap verdi Julian sertçe. Daha önce de söylediğim gibi gelecek için koyulan hedefler ve kurulan hayaller gerçek anlamda başarılı her yaşamın zorunlu öğeleridir. Gelecek günlerde yaşanacaklara ilişkin umut seni sabah yatağından kaldıran ve sana günler boyunca ilham veren şeydir. Hedefler yaşamına enerji verir. Anlatmaya çalıştığım şey basit. Asla başarı uğruna mutluluğunu feda etme. Kendi mutluluğun ve doyumun için önemli olan şeyleri yarına erteleme. Bugün dolu dolu yaşama günüdür. Piyangodan para çıktığı veya emekli olduğun gün değildir. Asla yaşamını erteleme. Julian ayağa kalktı ve tutkusunu kaybetmiş, kapanış cümlesinde son mantık tohumlarını ortaya döken deneyimli bir avukat gibi oturma odasında bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladı. Avukatlık bürosundaki yükü hafifletmek için birkaç genç avukatı işe aldığında daha sevecen ve verici bir eş olacağını zannederek kendini kandırma. Banka hesabın kabardığında ve daha fazla boş zamanına sahip olma lüksünü elde ettiğinde zihnini zenginleştirmeye ve bedeninle ruhunu beslemeye başlayacağını sanarak kendini kandırma. Bugün çabalarının meyvelerinin keyfini çıkarma günüdür. Bugün anı yaşama ve yükseklerde uçarak yaşama günüdür. Bugün hayal ettiğini yaşama ve düşlerini gerçekleştirme günüdür. Ve lütfen asla ailenin değerini unutma. Ne demek istediğini tam olarak anladığımdan emin değilim Julian. Çocuklarının çocukluğunu yaşa dedi basit bir yanıt vererek. Efendim dedim açık paradoks karşısında afallayarak. Çok az şey çocuklarının çocukluk çağının bir parçası olmaktan daha değerlidir. Kendi çocuklarının ilk adımlarını kaçırmışsan başarı basamaklarını çıkmanın ne anlamı var? Bir evi tasarlamaya vaktin olmamışsa apartmanındaki en büyük daireye sahip olmuşsun. Ne işe yarar? Çocukların babalarını tanımıyorsa tüm ülkede sıkı bir avukat olarak tanınmanın ne anlamı var? Julian'ın sesi bunları söylerken titremişti. Sana neden söz ettiğimi biliyorum. Bu son cümle beni alt üst etti. Julian hakkında tüm bildiğim, onun zengin ve hoş insanlarla zaman geçiren yıldız bir avukat olduğuydu. Genç ve seksi mankenlerle romantik ilişkileri, mahkemedeki becerileri kadar efsaneviydi. Bu milyoner çapkın, baba olmanın ne demek olduğunu nasıl bilebilirdi ki? Herkesin imdadına yetişen bir kişi, harika bir baba ve başarılı bir avukat olmaya çalışırken karşılaştığım günlük zorluklar hakkında ne bilebilirdi ki? Ama Julian'ın altıncı hissi beni yakaladı. Çocuk adı verilen nimet hakkında da bir şeyler biliyorum dedi yumuşakça. Ama seni havlu atıp mesleğinden vazgeçene kadar şehrin en müzeyde bekarı olarak hatırlıyorum. Hızlı çılgın yaşam biçiminin illüzyonuna kapılmış gidiyordum. İnsanlar beni öyle tanıyordu. Daha önce evlendiğimi biliyorsun. Evet. Sonra bir an durakladı. En iyi arkadaşına sıkı bir şekilde saklandığı sırrını açıklamadan önce bir çocuk gibi bilmediğin şey benim de küçük bir kızım oldu. O yaşamımda gördüğüm en tatlı, en narin varlıktı. O zamanlar beni ilk tanıdığın zamanlardaki gibiydim. Kendini beğenmiş, hırslı ve umut dolu. Bir insanın isteyebileceği her şeye sahiptim. İnsanlar bana parlak bir geleceğim, çarpıcı derecede güzel bir eşim ve harika bir kızım olduğunu söylüyordu. Ama yaşamım mükemmel bir şekilde giderken bir anda her şeyi kaybettim. Dönüşünden beri ilk kez Julia'nın ebedi mutlulukla parlayan yüzü hüzünle doldu. Bronzlaşmış yanaklarından bir damla gözyaşı yuvarlandı ve kırmızı cübbesinin kadifemsi kumaşının üzerine döküldü. Nutkum tutulmuştu. Eski dostumun bu iltifatından çok etkilenmiştim.